Ayrım 13.
Sayfa 143. Ayrıca unutulmamalıdır ki ilkel kavimler genç kavimler olmayıp en uygar kavimler kadar eskidirler. Bunun için onların ilkel fikir ve kurumlarının hiç el değmemişçesine, en ufak bir deformasyona uğramamışçasına günümüze dek koruna gelmiş olduğunu düşünemeyiz. Tersine ilkel kavimlerin her yönde derin değişiklikler geçirmiş oldukları muhakkaktır. Bu yüzden onların şimdiki fikir ve görüşlerinde neyin ilkel bir geçmişin kalıplaşmış bir şekli ve neyin bu geçmişin bir deformasyonu ya da bir değişimi olduğunu söylemek hiçbir zaman mümkün değildir. İlkel bir kültürün özellikleri içinde nelerin asli, nelerin ikinci sıradan formasyonlar sayılması gerektiğine dair yazarlar arasında sürüp giden bitmez tükenmez tartışmaların nedeni budur. Bunun için ilkel durumun tespiti daima bir zihinsel inşa olarak kalır. Son olarak ilkel insanın zihin yapısına girmek kolay bir iş değildir. Biz onu da çocukları olduğu kadar az anlarız ve onun eylemlerini ve duygularını daima kendi öz psişik sistemlerimize constellations göre yorumlamak eğilimini taşırız. Fraser, Totemism and Exogamy adlı büyük eserinin birinci cildinde yeniden yayımladığı ilk travayında Totemism, Edinburgh 1887, Totem'i şöyle tanımlıyordu. Totem, ilkel insanın kendi kişiliğiyle türüne ait objelerin her biri arasında tamamen özel bir ilişki bulunduğuna inandığı için batılca bir saygı gösterdiği maddi bir objedir. İnsanla onun tabusu arasındaki ilişkiler karşılıklıdır. Totem insanı korur. İnsan da türlü şekillerde ona saygı gösterir. Örneğin o bir hayvansa onu öldürmez, bir bitki ise koparmaz, toplamaz. Totemin fetişten farkı hiçbir zaman bunun gibi tek biricik bir obje olmamasıdır. O daima bir hayvan ya da bitki türünü, seyrek olarak bir sınıf cansız nesneyi, daha seyrek olarak da el yapısı bir sınıf nesneyi temsil eder. En azından 3 çeşit totem bulunduğunu söyleyebiliriz. 1. Kuşaktan kuşağa devrolup giden kabile totemi. 2. Bir cinse özgü olan, yani belli bir kabilenin bütün erkek üyelerine ya da bütün kadın üyelerine ait olup karşı cinsten üyeleri dışarıda bırakan totem. 3. Tek bir kişiye ait olup onun çocuklarına da geçen bireysel totem. Son iki çeşit totem kabile totemine kıyasla pek az önem taşır. Bunların ancak sonra ortaya çıktıklarını ve pek esaslı sayılamayacak formasyonlar olduklarını düşünebiliriz. Kabile, klan totemi, onun adını taşıyan, kendilerini ortak bir atanın çocukları sayan ve ortak bazı görevlerle ve ortak totemlerine inanışlarıyla birbirlerine sıkıca bağlı bulunan bir grup erkek ve kadın tarafından saygı ve itibar görür. Totemizm hem dinsel hem de toplumsal bir sistemdir. Din bakımından totemizm, insanla totemi arasındaki saygı ve itibar ilişkilerinden, toplumsal bakımdan ise klan üyeleri arasındaki karşılıklı yükümlülüklerle kabileler arasındaki karşılıklı yükümlülüklerden ibarettir. Totemizmin gelişme seyri içinde onun bu iki cephesi gitgide birbirinden ayrılma eğilimi gösterir. Dinsel sistem kaybolduğu halde sosyal sistem varlığını sürdürür ya da bunun tersine olarak bir ülkede totemizme dayanan sosyal sistem ortadan kalkmış olduğu halde o ülkenin dininde hala totemizm kalıntılarına rastlanır. Totemizmin kaynağı hakkındaki bilgisizliğimizden ötürü onun bu iki cephesi arasında başlangıçta var olan ilişkilerin niteliği konusunda kesin bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Ama başlangıçta bunların ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olmaları pek muhtemel görünüyor. Başka bir deyişle, ne kadar geriye doğru gidersek kabile üyelerinin o kadar kendilerini totemle aynı cinsten saydıklarını ve kendi benzerleri karşısındaki tavırlarının o kadar totemleri karşısındaki tavırlarından farksız olduğunu görürüz. Fraser dinsel bir sistem olarak totemizm hakkında verdiği özel tanımda bir kabileye mensup kişilerin totemlerinin adıyla anıldıklarını ve genellikle de ondan geldiklerine inandıklarını bize söylüyor. Bu inançlarından ötürü bu kişiler totem hayvanını avlamazlar, öldürmezler ve etini yemezler. Ve eğer totem bir hayvan değilse onu herhangi bir şekilde kullanmaktan kaçınırlar. Totemi öldürüp yemek yasağı onunla ilgili tek tabu değildir. Bazen ona dokunmak, hatta bakmak bile yasaktır. Hatta bazı hallerde onun asıl adıyla anılmaması dahi gerekir. Totemi korumakla görevli bu tabu yasaklarının çiğnenmesi otomatik olarak ağır hastalıklara, ölümle cezalanır. Dipnot 1. Tabu bölümüne bakınız. Totem soyundan bireyler çok defa klan tarafından yetiştirilir ve kapalı bir yerde tutulur. Dipnot 2. Nitekim bugün bile Kapitol'de bir kafes içinde kurtlar ve Berne'de bir çukur içinde ayılar vardır. Bir totem hayvanı ölü olarak bulunacak olursa onun için gözyaşı dökülür ve bir klan üyesi nasıl gömülürse o da öyle gömülür. Bir totem hayvanını öldürmek zorunda kalındığında bu iş ancak bir af dileme ayini ve günahtan arınma seremonileriyle yapılır. Kabile toteminden himaye ve lütuf bekler. Totem tehlikeli bir hayvan ise, yırtıcı bir hayvan, zehirli bir yılan gibi onun insan dostlarına zarar veremeyeceğine inanılır. Ve eğer zarar verecek olursa hayvanın kurbanı kabile dışına sürülür. Fraser yeminlerin başlangıçta suçluyu suçsuzdan ayırma sınaması ordalie olduğunu düşünüyor. Böylece nesep ve doğruluk sorunları söz konusu olduğunda iş totemin kararına bırakılıyordu. Totem hastalandıkları zaman insanların iyileşmelerine yardım eder, klana bazı alametler gösterir, uyarmalarda bulunur. Bir totem hayvanının bir evin yakınlarında görünmesi çok kere bir ölüm haberi olarak yorumlanır. Totem akrabasını almaya gelmiştir. Dipnot 3. Bazı soylu ailelerde görülen ak kadın gibi. Birçok önemli durumlarda klan üyesi totemle akrabalığını belirginleştirmeye çalışır. Hayvanın derisine bürünerek dış görünüşünü ona benzetir. Vücuduna onun suretine dövme yaptırır ve benzerleri. Doğum, erginliğe giriş, cenazenin gömülmesi gibi törenlik durumlarda totemle bu özdeşleşme hem sözler hem de hareketlerle gerçekleşir. Bazı büyü ve din amaçları güden danslar yapılır ve bu danslar sırasında kabile üyeleri totemlerinin postuna bürünüp onun hareketlerini ve yürüyüşünü taklit ederler. Nihayet totem hayvanının törenle öldürüldüğü seremoniler vardır. Dipnot 1. Adı geçen eser sayfa 45. Daha ileride kurban hakkındaki açıklamalara bakınız. Totemizmin toplumsal yanı her şeyden çok, yasağa gösterilen riayetin sarsılmazlığında ve kısıtlamaların yaygınlık ve genişliğinde kendisini belli eder. Totem klanının üyeleri karşılıklı olarak birbirlerine yardım etmek, birbirlerini korumak zorunda olan kız ve erkek kardeşler sayarlar kendilerini. Bir klan üyesi bir yabancı tarafından öldürüldüğü zaman öldürenin mensup bulunduğu kabile tümüyle onun bu cinayetinden sorumlu olur ve öldürülenin klanı tam bir dayanışma halinde dökülen kanın kefaretini ister. Totem bağları bizim bugün anladığımız anlamda aile bağlarından daha güçlüdür. Bunlar birbirine tekabül eden şeyler değildir. Çünkü totem genellikle ana tarafından geçer ve başlangıçta büyük bir ihtimalle baba tarafından geçiş henüz bilinmiyordu. Buradan bir tabu kısıtlaması ortaya çıkıyor. Buna göre aynı bir totem, klanın üyeleri kendi aralarında evlenemezler ve genellikle aynı klandan olan kadın ve erkekler aralarında cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınmak zorundadırlar. Böylece totemizmin o ünlü ve muammalı ayrılmaz parçasına, egzogamiye gelmiş bulunuyoruz. Bu eserin ilk bölümünü tümüyle ona ayırmıştık. Burada yalnızca onun ilkel insanda çok belirgin halde bulunan ensest fobisinin eseri olduğunu, enseste karşı bir güvenlik önlemi olmak itibariyle grup evlilikleri için anlaşılmayacak bir yanının bulunmadığını, başlangıçta genç kuşakları ensestten korumayı amaçlamasına rağmen sonraki gelişmesi sırasında yaşlı kuşaklar için de bir engel haline geldiğini hatırlatmakla yetiniyoruz. Dipnot 1. Bakınız bölüm 1. Fraser'in totemizm hakkındaki bu açıklamasına, ki bu konudaki literatürde çıkmış ilk açıklamalardan biridir, daha sonra yayımlanmış sentez denemelerinden bazı parçalar ekleyeceğiz. Wewund, 1912 yılında çıkmış olan Elemente Volker Psychologies'inde şunları yazıyor. Dipnot 2, sayfa 116. Totem hayvan, ait olduğu topluluğun ata hayvanı sayılır. Şu halde totem, hem bir topluluk adı hem de bir soyadıdır ve bir soyadı olarak aynı zamanda mitolojik bir anlam taşır. Ne var ki kavramın bütün bu anlamları kesinlikle sınırlandırılmış olmaktan uzaktır. Bazı hallerde bunların bir takımı arka plana çekilir ve böylece totemler klan bölümlerinin basit bir adlandırılma yolu halini alırlar. Başka bazı hallerde ise totemin soyla ilgili yanı ya da toplumsal anlamı ön plana çıkar. Totem kavramı klanın iç bölünmelerine ve organizasyonuna temellik eder. Bu normlar klan üyelerinin inancına ve duygularına derinden kök salmış bulunduğundan bunun sonucu olarak totem hayvanı başlangıçta yalnızca bir kabilenin üyelerinden bir grubun işareti olmakla kalmıyor fakat çoğu zaman belli bir alt grubun atası da sayılıyordu. Bu yüzden hayvan atalar aynı zamanda tapınma objesidirler. Bazı törenler ve törenli bayramlar bir yana bırakılacak olursa bu kült en başta totem karşısında alınan belli bir tavırda ifadesini bulur. Yalnızca şu ya da bu özel hayvan değildir totem. Aynı bir türün bütün temsilcileri belli bir ölçüde kutsal hayvan sayılır. Bazı istisnai durumlar bir yana bir totem hayvanın etini yemek yasaktır. Fakat bu yasağın bazı seremonilerde anlamlı bir karşıtı bulunur. Yani bu seremoniler sırasında bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla totem hayvanın eti yenilebilir. Kabilenin bu totemik bölünüşünün en önemli toplumsal yanı bu bölünüşten doğan gruplar arası ilişkilerle ilgili ahlak normlarıdır. Bu normların en başta gelenleri evlilik ilişkileriyle ilgili olanlardır. Nitekim kabilenin bu şekilde bölünüşü ilk defa totem çağında ortaya çıkan önemli bir fenomeni özünde taşır. Egzogami. Şayet daha önceki değişmelerini ve hafiflemelerini bir yana bırakarak ilkel totemizmin mahiyeti hakkında bir fikir edinmek istiyorsak onu şu şekilde özetleyebiliriz. Totemler başlangıçta hayvandan başka bir şey değildiler ve kabilelerin ataları olarak görülüyorlardı. Totem ancak anadan tevarüz edilerek geçiyordu. Onu öldürmek ya da yemek ki ilkel insan için bu iki şey aynıydı, yasaktı. Bir totemin üyeleri için aynı totemi benimseyen karşı cinsten kişilerle evlenmek de yasaktı. Dipnot 1. Bu tezlerle Frazer'in totemizm konusundaki ikinci travayında The Origin of Totemism, Fortnightly Review, 1899 vardığı şu sonuçları karşılaştırabiliriz. Böylece totemizm genellikle hem politik hem de dinsel bir ilkel sistem olarak görülmüştür. Dinsel bir sistem olarak o, ilkel insanın kendi totemiyle mistik birliğini ifade eder. Toplumsal bir sistem olarak ise aynı totemden olan erkeklerle kadınlar arasındaki karşılıklı ilişkilerle farklı totemik gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri içine alır. Ve sistemin bu iki cephesine totemizmin iki tane açık ve kesin yasası tekabül eder. Bunlardan birincisi bir insanın hayvan ya da bitki olsun kendi totemini öldüremeyeceği ya da yiyemeyeceği kuralı. İkincisi de kendisiyle aynı totemden olan bir kadınla evlenmeyi ya da aynı yerde oturmayı ona yasak eden kuraldır. Sayfa 101. Frazer bundan sonra bizi totemizm tartışmalarının en can alıcı noktasına götüren şu hususu ekliyor. Bu iki cephenin yani dinsel ve toplumsal cephelerin daima bir arada mı bulundukları yoksa aslında birbirinden bağımsız mı oldukları sorusuna gelince değişik şekillerde cevaplandırılmış bir sorudur bu. Bizi şaşırtan nokta Renah'ın formülleştirdiği totemizm yasasında en temel tabu olan egzogami tabusunun hiç görülmemesi, totem hayvanının atasal karakterinden ise ancak şöyle bir söz edilip geçilmesidir. Fakat şimdi ele alacağımız bilim adamlarında göreceğimiz fikir ayrılıklarına okuyucu hazırlamak amacıyla bu konunun aydınlatılmasında kendilerine çok şeyler borçlu bulunduğumuz yazarlardan biri olan Renah'ın açıklamasını buraya almayı tercih ettim. 2. Totemizm her türlü kültürün normal bir aşamasını temsil etmekte olduğu fark edildiği ölçüde onun anlaşılmasına, doğasını saran muammanın aydınlatılmasına duyulan ihtiyaç da artıyordu. Gerçekten de her şeyle bir muammadır totemizm. Totemik jeneolojinin kökleri egzogamiye yol açan nedenler, egzogamiye ve bunun aracılığıyla dile gelen ensest tabusuna ve jeneoloji ile egzogami yani totemik organizasyon ile ensest yasağı arasındaki ilişkiler en can alıcı sorunları oluşturmaktadır. Aynı zamanda hem tarihsel hem de psikolojik bir totemizm anlayışı elde etmeye çalışmamız gerekir. Öyle ki bu anlayış hem bu garip kurumların içinde gelişmiş oldukları şartları hem de insanoğlunun bu kurumlarda ifadesini bulan psişik ihtiyaçlarını bize açıkça göstermelidir. Oysa okuyucularımın şüphesiz hayretle görecekleri gibi uzmanlıkta birbirinden hiç de aşağı kalmayan birçok araştırmacılar bu soruları cevaplandırmak için son derece değişik görüş noktalarında yer almış ve çoğu zaman aralarında pek büyük ayrılıklar bulunan bir takım görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunun için genel olarak totemizm ve enzogami hakkında söylenebilecek şeyler henüz tümüyle güvenilir olmaktan uzaktır. Hatta yukarıda Fraser'in 1887'de yayımlamış bir eserine çizdiğimiz tablo bile yazarın indi bir ön yargısı dile getirmekte olup bu konuda sık sık fikir değiştirmiş olduğuna göre kendisi bile bugün onu mutlaka tereddütsüz inkar ederdi. Dipnot 1. Geçirdiği bu fikir değişiklikleri konusunda Fraser şu güzel sözleri söylüyor. Bu güç sorunları hakkında verdiğim sonuçların kesin şeyler olduklarını iddia edecek kadar saf dil değilim. Sık sık fikir değiştirdim ve oylar gerektirdiği takdirde değiştirmeye devam edeceğim. Çünkü samimi bir araştırmacı tıpkı bir bukalemun gibi üzerinde yürüdüğü zeminin rengine uyabilmek için kendi rengini değiştirmeyi bilmelidir. Totemizmen Exogami 1. cildin ön sözü 1910. Totemizm ile egzogaminin doğasına nüfuz edilebildiği takdirde bu iki kurumun kaynaklarının bilinmesi yönünde büyük bir adım atılmış olacağını kabul etmek doğal görünüyor. Fakat durumu iyi değerlendirebilmek için Andrew Lang'ın bir gözlemini hatırda tutmamız gerekir. Şöyle ki, ilkel kavimlerde bile bu kurumların kökensel şekilleri ve bunların oluşmasına yol açan şartlar artık kaybolmuş bulunmaktadır. Ve böyle olduğu için de artık ortada bulunmayan gerçeklerin yerini varsayımlarla doldurmak zorundayız. Dipnot 2. Olayın doğası gereği olarak ve totemizmin kaynakları tarihsel ya da deneysel inceleme imkanlarımız aşmakta olduğundan bu sorunlar hakkında tahminlere başvurmak zorunda kalıyoruz. A. Lang, Secret of the Totem, sayfa 27. Hiçbir yerde ne mutlak surette ilkel bir insan ne de oluşma halinde bir totem sistemi görmekteyiz. Sayfa 29. Öğütlenen açıklama denemelerinden bazıları bir psikoloğun gözüne peşinen elverişsiz görünecek niteliktedir. Çünkü fazlasıyla rasyonel karakterdedirler ve işin duygusal yanını hiç hesaba katmamaktadırlar. Diğer bazılarına gelince bunların bir kısmı gözlemler tarafından doğrulanmayan bir takım ilk ilkelere dayanmakta, bir kısmı da dayanağını pekala başka türlü yorumlanabilecek malzemelerde bulmaktadır. İleri sürülen fikirlerin çürütülmesi genellikle zor bir iş değildir. Her zaman olduğu gibi yazarlar birbirlerine yönelttikleri eleştirilerde çalışmalarının pozitif kısmına kıyasla daha becerikli görünüyorlar. Bunun için ancak küçük bir kısmını burada anabileceğimiz bu konuda yazılmış en yeni eserlerde totemle ilgili sorunlara genel bir çözüm getirmenin imkansızlığını açıkça belirtmek yönünde gittikçe artan bir eğilime rastlanıyor. Bakınız örneğin B. Goldenweiser, Journal of American Folklore, 23-1910. Bu travay Britannica Yearbook'ta özetlenmiştir, 1913. Birbirleriyle çelişen bu varsayımları zaman sırası gözetmeksizin burada zikretmek istiyorum. A. Totemizmin kaynağı. Totemizmin kaynakları sorunu şu şekilde formülleştirilebilir. İlkel insanlar nasıl olmuş da kendilerini ve kabilelerini hayvan, bitki ve cansız eşya adlarıyla adlandırmışlardır. Dipnot 1. Başlangıçta belki de yalnızca hayvan adlarıyla. Bilimin totemizm ve egzogaminin keşfini kendisine borçlu olduğu İskoçyalı MacLennan, totemizmin kaynakları konusunda hiçbir şey söylememiştir. Dipnot 2. The Worship of Animals and Plants, Fortnightly Review, 1869-1870, Primitive Marriage, 1865. Bu iki travay Studies in Ancient History'de yeniden basılmıştır. 1876-1886. A. Lang'ın bildirdiğine göre MacLennan uzun süre totemizmi tatuaj adetine bağlamaktan yana olmuştur. Dipnot 3. The Secret of the Totem 905 sayfa 34. Totemizm kaynakları hakkında yayımlanmış teorileri 3 gruba ayırıyorum. A. Nominalist teoriler, B. Sosyolojik teoriler, C. Psikolojik teoriler. A. Nominalist teoriler. Bu teoriler hakkında bildiklerimiz onların bu başlık altında sınıflandırılmasını haklı gösterecek niteliktedir. Peru İnkaları soyundan gelen ve 17. yüzyılda kendi kavminin tarihini yazmış olan Garcilaso del Vega, totem fenomenleri hakkında bildiklerini kabilelerin kendilerine adlarıyla birbirlerinden ayırmak ihtiyacına bağlıyordu. Dipnot 1. A. Lang söylüyor, Secret of the Totem sayfa 34. Aynı fikirde 200 yıl sonra A.K. Kane'in etnolojisinde de rastlanır. Bu yazara göre totem bireylerin, ailelerin ve kabilelerin kendilerini birbirlerinden ayırmakta kullandıkları armalardan heraldic badges çıkmıştır. Dipnot 2. Aynı eser. Max Müller'da Contributions to the Science of Mythology'sinde aynı fikri ileri sürmüştür. Dipnot 3. A. Lang'a göre. Ona göre totem şunlardan biri olabilir. 1. Bir klan alameti. 2. Bir klan adı. 3. Klan atalarından birinin adı. Klanca büyük saygı gösterilen bir nesnenin adı. J. Pickler 1899 yılında şöyle yazıyordu. İnsanların topluluklar ve bireyler için yazıyla tespit edilmiş sürekli bir ada ihtiyaçları vardı. Totemizm işte böyle dinsel bir ihtiyaçtan değil fakat alelade pratik bir ihtiyaçtan doğmuştur. Totemizmin çekirdeği yani adlandırma ilkel yazı tekniğinin bir sonucudur. Totem kolayca tekrarlanabilecek, taklit edilebilecek bir yazı işareti niteliğindedir. Ne var ki ilkel insanlar kendilerine bir kere bir hayvanın adını verdikten sonra bundan bu hayvanla aralarında akrabalık olduğu fikrini çıkarmışlardır. Dipnot 1. Pickler ve Somlu. Der Ursprung des Totemismus 1901. Yazarlar haklı olarak yaptıkları açıklamayı maddeci tarih teorisine bir katkı olarak nitelendiriyorlar. Herbert Spencer da adlandırmaya totemizmin oluşmasında kesin bir rol atfetmekteydi. Dipnot 2. The Origin of Animal Worship, Formightly Review, 1870, Principes de Sociologie, 1 Park, 169-176. Ona göre bazı kişilerde herhalde kendilerine bazı hayvanların adının verilmesini gerektiren bazı nitelikler bulunuyordu. Bu yüzden bu kişiler bazı ünvanlar ya da lakaplar almış ve sonra bunu çocuklarına geçirmişlerdir. İlkel dillerin belirsizliği ve kolay anlaşılmazlığı dolayısıyla sonraki kuşaklar bu adları soylarının bu hayvanlardan geldiğine bir işaret saymışlardır. Böylece totemizm bir yanlış anlama sonucu olarak atalara tapma halini almıştır. Lord Avebury, daha çok Sir John Lubbock adıyla tanınır da, yanlış anlama konusu üzerinde ısrar etmeksizin totemizmin kaynağını aynen böyle açıklıyor. Hayvanlara tapınmayı açıklamak istiyorsak diyor Lord Avebury, insan adlarının çok yere hayvan adlarından alındığını unutmamamız gerekir.